Ayrım 10. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 101. Paris, ölümsüz gençlik kenti. Elime geçirdiğim özgürlüğün ilk yılı için Paris'i kendime armağan seçmiştim. Bu bitmez tükenmez kenti daha önceki iki gezimden şöylesine tanıyor ve orada yaşamış bir gencin eşsiz mutluluk anılarını ömür boyunca unutamayacağımı biliyordum. Kendini herkese verse de ruhunun derinliklerini kimseye açmayan bu kentte olduğu kadar başka hiçbir yerde insan gençliğini onun havasıyla özdeşleşmiş bulmaz. Gençliğimin mutluluktan uçan ve mutlu kılan Paris'inin artık var olmadığını çok iyi biliyorum. Kızgın tunç damgayı yeryüzünün en hoyrat eli bütün sertliğiyle yapıştıralı beri bir zamanların o eşsiz özgürlüğünden belki de hiçbir iz kalmadı. Tam da bu satırları yazmaya başladığım sırada Alman orduları ve tankları uyumlu tablonun cilasını ve solmaz tazeliğini, göz alıcı renkliliğini ve sonsuz neşesini kökünden yok etmek için ona yaklaşmaktadır. Hatta bütün bunlar oldu bile. Eyfel Kulesi'nde gamalı haç dalgalanıyor. Kara kara saldırı birlikleri Napolyon'un Şamzelize'sinde meydan okurcasına geçit töreni yapıyor. O kahvelerde ve bistrolarda çizmeli fatihleri görünce bir zamanlar öylesine keyifli olan yurttaşların nasıl da boğulacak gibi olduklarını, çöküverdiklerini çok uzaklardan bile hissediyorum. Kendi başıma gelen bahtsızlıklardan hiçbiri her geleni mutlu kılmada benzeri olmayan bu kentin küçük düşürülmesi kadar dokunmadı, sarsmadı ve umutsuzlaştırmadı beni. Bizlere vermiş olduğu o çok yerinde öğüdü, acaba sonraki kuşaklara da gene verebilecek mi? Özgürlükle yaratıcılığı birlikte yürütmek, herkese kucak açmak ve böyle eli açık olmakla daha da zenginleşmek öğüdünü o vermişti bizlere. Biliyorum, bugün acı çekenin yalnızca Paris olmadığını biliyorum. Avrupa'nın öteki yerleri de 1. Dünya Savaşı'ndan önceki durumlarına daha yıllarca kavuşamayacak. Bir zamanlar aydınlık Avrupa ufkuna çöken karanlık, o zamandan bu yana bir daha pek uzaklaşmadı. Acı ve kuşku insanlardan insanlara, ülkelerden ülkelere, kötürümleşen bedeni tüketen bir zehir gibi bulaşıp kaldı. Bu iki savaş arasının 25 yılı, sosyal ve teknik alanda pek çok ilerleyiş getirmiş olsa da, Batı dünyasının tek tek her ulusu, bir zamanki yaşama sevincinin büyük bölümünü, canlılığını yitirmiş bulunuyor. İtalyanların eskiden hatta o pek acı yoksulluğa karşın nasıl da güvenli ve pırıl pırıl neşeli olduklarını, kaldırım lokantalarında gülüp şarkılar söylediklerini, kötü governo, iş başındakiler üzerine ince alaylar yaptığını anlatmak için günler yetmez. Oysa bugün çenelerini ileriye uzatıp isteksiz ve neşesiz yürümek zorundalar. Yaşamasını böyle rahat kılan Tanrı'ya, imparatoruna güvenen ve inanan iyi yürekli, yumuşak bir Avusturyalı var mıdır günümüzde? Devlet denilen o acımasız ve doymak bilmez umacının, ruhlardaki özgürlük ve sevincin ne kadarını sömürdüğünü, Ruslar, Almanlar ve İspanyollar bugün kestirecek durumda değil. Bütün ulusların bildiği tek gerçek, yabancı bir gölgenin bütün genişliği ve ağırlığı ile hayatlarına çöktüğü. Ama kişi özgürlüğü dünyasını tanımış bulunan bizler, bir zamanlar Avrupa'sının tasasız bir renk cümbüşü içinde olduğunu biliyoruz. Buna tanıklık ederiz. Kendi canına kıyarcasına bir öfkeyle dünyamızın loşluğa, karanlığa, gölgeye ve zindana itildiğini görmek tüylerimizi ürpertiyor. Ne var ki Paris'ten başka hiçbir yerde saf olduğu kadar en üst derecede bilgece, tasasız bir hayat böylesine mutlulukla duyulmaz, biçimlerin güzelliği, iklimin yumuşaklığı, gelenek ve varlık görkemle sağlar bunu. Biz gençlerden her birimiz o hafif ve kolay hayatla içini doldurur ve böylece kendinden de ona bir şey katmış olurdu. Çinliler ve İskandinavlar, İspanyollar ve Yunanlılar, Brezilyalılar ve Kanadalılar Sen kıyılarında kendi evlerindeydi. Hiçbir baskı yoktu. Herkes dilediği gibi konuşabilir, düşünebilir, gülebilir, küfredebilirdi. İsteyen tek başına, isteyen başkalarıyla birlikte har vurup harman savurur ya da tutumlu yaşardı. Lüks ya da bohem bir hayat sürerdi. Her özelliğe yer vardı ve bütün olanaklar sağlanmıştı. Marengo ve Waterloo günlerinden kalmış korkunç pahalı konyaklar, aşçılığın ve şarapçılığın en büyüleyici verileriyle bezenmiş lüks lokantalar vardı. Ama ilk köşe başındaki bir şarapçı dükkanında da hemen o kadar ağız tadıyla karın doyurulabilir, kafalar çekilebilirdi. Cartier Latin'in iğne atsan yere düşmeyecek kadar dolu, üniversiteli lokantalarında birkaç meteliğe yumuşacık bir biftek, lezzetli çerezler, kırmızı ya da beyaz şarabından bembeyaz kıtır kıtır ve upuzun francalaya kadar her şey bulunurdu. Gönlünün çektiği gibi giyinmekte serbestti herkes. Üniversiteliler şık bereleriyle Saint Michel bulvarında piyasa yaparlardı. Rapinsler yani ressamlar da geniş mantarlara benzeyen şapkaları ve romantik kara kadife ceketleriyle paletlerindeki boyaları ezer, mavi ceketli ve kolları sıvalı işçiler kimseye metelik vermeden volta atar, geniş kıvrımlı breton külahlarıyla rahibeler ya da mavi önlüklü şarap satıcıları en kibar bulvarlarda dolaşırlardı. Gece yarısından sonra en kibar genç çiftlerin sokakta dansa başlaması için ille de 14 Temmuz olması gerekmezdi. Polis böylelerine gülüp geçerdi. Çünkü sokak herkesindi. Kimse kimseden çekinip sıkılmazdı. Çok güzel kızlar, kömür karası bir zenci ya da çekik gözlü Çinlinin koluna girip ilk karşılarına çıkan küçük otele dalmaktan hiç de sıkılmazlardı. Daha sonraları uydurulan ırk, sınıf, kökler gibi umacıları o zaman kim bilirdi ki? Herkes dilediğiyle konuşur, gezer ve yatardı da kimse başını çevirip bakmazdı. Paris'i candan sevmek için daha önce Berlin'i, Almanların buyruklara gönülden bağlılığını, acı verecek kadar sert ve mutlak sınıf bilincini tanımış olmak gerekirdi. Almanya'da subay karısı, öğretmenlerin eşiyle, o da tüccar karısıyla arkadaşlık etmezdi. Bu sonuncusu da işçi kadınla hiç mi hiç konuşmazdı. Ama Paris'te devrimin getirdikleri damarlarda dipdiriydi hala. Proleter işçi, işvereni kadar özgür ve gerçek yurttaş sayardı kendisini. Kahvenin garsonu, yıldızlı generalin elini bir meslektaşı gibi sıkardı. Çalışkan ve hanım hanımcık küçük burjuva bayanlar, yolda rastladıkları fahişelere burun kıvırıp geçmez, merdiven başlarında durup onlarla çene çalar, çocuklar onlara çiçek verirdi. Bir gün kibar lokantalardan birinde, Madden Bulvarı'ndaki Lourdes'de, bir vaftiz töreninden gelen Normandiyalı zengin köylülere rastlamıştım. Köy giysileri vardı sırtlarında, ağır ayakkabıları takır takır ses çıkarıyordu. Aşırı pomatlı saçlarının kokusu mutfağa kadar yayılıyordu. Yüksek sesle konuşuyorlardı. İçtikçe sesleri daha yükseliyor, şişman karıların kaba etlerine hiç çekinmeden vuruyorlardı. Pırıl pırıl fraklılar ve zengin tuvaletler arasında bulunmaktan hiçbir tedirginlik duymuyorlardı. Ama sinek kaydı tıraşlı garson da Almanya ve İngiltere'de böyle köylü müşterilere yapıldığı gibi burun kıvırmıyor, bir bakana ve ekselansa servis yaparmışçasına incelik gösteriyordu. Hatta Maître d'Hôtel bu biraz kaba saba müşterilerini olağanüstü iştenlikle karşılamaktan hoşlanmış görünüyordu. Paris, çelişkilerin yan yanalığından başkasını bilmiyordu. Yukarısı ve aşağısı diye bir şey yoktu. Gösterişli ana yollarla onların hemen yanı başındaki pis yan sokaklar arasında göze çarpan bir sınır yoktu. Kentin kenar semtindeki avlularda sokak çalgıcıları çalar, pencerelerden dikişçi kızların şarkıları duyulurdu. Her an ve her yerde bir gülüş, dostça bir sesleniş duyulurdu. Arabacı ağız dalaşı yapsa hemen arkasından el sıkışıp birlikte birer kadeh şarap içilir ve bedava denecek kadar ucuz istiridyelerden birkaçı atıştırılırdı. Hiçbir şey çetin ya da katı değildi. Kadınlarla bağ kurmakta, bağ çözmekte kolaydı. Herkes dengini bulurdu. Her gencin cıvıl cıvıl bir genç bayan dostu vardı. Sahte bir erdemlilik engeli yoktu aralarında. Ah ne hoş, ne tasasız yaşanırdı Paris'te. Hele gençler, aylak aylak dolaşmanın bile bir tadı, öğretici bir yanı vardı. Çünkü her şey herkese açıktı. Bir sahaf dükkanına girip kitapları uzun uzun karıştırsanız tezgahtar somurtup homurdanmazdı. Küçük küçük galerileri dolaşabilir, elden düşme eşya satan dükkanlarda her şeyi rastgele karıştırabilir, Hotel Drouda açık artırmalara katılabilir ve parklarda dadılarla çene çalabilirdiniz. Aylak dolaşanların arasına karışınca uzaklaşmak hiç de kolay değildi. Sokak insanı mıknatıs gibi çeker ve kaleidoskop örneği durmamacasına yenilikler sunardı. Yorgun düşünce, sayısı 10.000'i bulan kahvelerden birinin terasına oturulur ve parasız sunulan mektup kağıtlarına uzun uzun yazılırdı. Biri gidip öteki gelen ayak satıcılarının yaptıkları saçma sapan bir sürü açıklamaya kulak verilirdi bu arada. Güç olan bir tek şey vardı: evde kalmak ya da eve dönmek. Hele bahar gelip de gümüş bir ışık sen sularına pırıl pırıl vurunca, bulvardaki ağaçlar yeşermeye başlayıp bütün genç kızlar küçük menekşe demetlerini yakalarına iliştirince. Ne var ki Paris'te keyfi yerinde olmak için bahar pek de gerekli değildi aslında. Benim tanıdığım sıralarda Paris, metro ve otomobiller sayesinde bugün ulaştığı bütünlüğe henüz varmış bir bütün kent olmuş değildi. Burunlarından soluyan atların çektiği koca koca otobüsler taşıtçılıkta ağır basıyordu. Ne var ki Paris ancak o geniş arabaların, o imperyallerin birinci katından ya da gene pek hızlı gitmeyen üstü açık faytonlardan bütün ayrıntılarıyla çok daha rahat biçimde keşfedilebilirdi. Ama o günlerde Montmartre'dan Montparnasse'e gitmek ne de olsa başlı başına küçük bir yolculuktu. Senin sağ kıyısında oturup da sol kıyıya hiç geçmemiş kişiler ve Lüksemburg Parkı'nda oynayıp bir gün olsun Tuileries ya da Monco Parkı'nı görmemiş çocuklar bulunduğu yolu sözleri, Paris'te küçük burjuvaların tutumluluğunu göz önünde bulundurarak hiç de olmaz saymıyorum. Gerçek bir burjuva olan apartman kapıcısı yerinden ve semtinden ayrılmaktan pek hoşlanmaz. Büyük Paris'in içinde bir küçük Paris yaratmıştır o kendisine. Bütün bu küçük küçük bölgelerin iyice belli, hatta epeyce taşralı bir yapısı vardır. Bir yabancının yerleşeceği yeri seçebilmesi işte bu yüzden oldukça kesin bir yargı demektir. Cartier Latin beni çekmiyordu artık. 20 yaşındayken Paris'e yaptığım kısa bir ziyarette istasyondan çıkınca doğru oraya koşmuştum. Daha ilk akşam Café Vachette'de oturmuş, Verlaine'in yerini ve sarhoş olunca ilgi çekmek için kalın bastonunu öfkeyle vurduğu mermer masayı derin bir saygı içinde seyretmiştim. Ona saygı göstermiş olmak için de ağzına bir damla içki koymayan ben bir bardak absint içmiştim. Oysa o yeşilimsi sıvıdan hiç hoşlanmamıştım. Ne var ki genç ve saygılı bir kişinin Cartier Latin'de Fransız edebiyatı şairlerinin geleneklerine bağlı kalması gerekir sanıyordum. O tarihte işte bu duygular yüzünden Sorbonne'da 5. kattaki bir çatı odasında kalmayı pek isterdim. Kitaplardan tanıdığım gerçek Cartier Latin atmosferini iyice yaşamak için bunu gerekli sanıyordum. 25'inde ise böyle katışıksız romantik duygulardan iyice uzaktım artık. Üniversiteliler semtini aşırı kozmopolit ve Paris kişiliğinden pek yoksun buluyordum. Sürekli kalacağım yeri edebi benzetmeler ve gerçeklerle değil, kendi çalışmama elden geldiğince uygunluğu açısından seçmek istiyordum her şeyden önce. Büyük bir titizlikle çevremi gözden geçirmiştim. Paris ve şıklık merkezi Champs-Élysées bu bakımdan hiç de uygun değildi. Bütün zengin Balkanların buluştuğu Café de la Paix ise daha az elverişliydi. Garsonlardan başkası Fransızca konuşmazdı. Kiliseler ve manastırların gölgesindeki Saint-Sulpice beni daha çok çekiyordu. Rilke ve Suarez de orada oturmuştu. Ama Saint-Louis'te bir yer tutmayı daha çok isterdim. Paris'in iki yakasına da, sağ kıyıya olduğu kadar sol kıyıya da, oradan daha sıkı bağların olacağını sanıyordum. Ama rastgele dolaşırken daha ilk hafta hepsinden hoş ve çekici bir yer buluverdim. Palace Royal'in salonlarını dolaşırken 18. yüzyılda Prens Egalit'in yaptırdığı kare biçimindeki bu birbirinin benzeri evlerin, bir zamanlar benzeri bulunmayan bu kibar sarayının şimdi küçük ve ilkel bir otel durumuna düşmüş olduğunu keşfettim. Odalardan birine baktım. Pencere, güneş batınca halka kapanan Palace Royal'ın bahçesine açılıyordu. Kentin belli belirsiz ve ahenkli uğultusu tedirgin dalgaların uzaklardaki bir kıyıyı dövmesi gibi duyuluyordu. Ay ışığı heykelleri aydınlatıyordu ve bazı sabahlar erken saatlerde rüzgar yakındaki halin keskin sebze kokularını getiriyordu. Palas Royal'in bu tarihi dörtlüsünde 18. 19. yüzyılların devlet adamları oturmuştu. Tam karşıdaki evin çatı katında benim pek sevgili bayan şairim Marcelin Desports Valmore otururdu. Balzac ve Victor Hugo ona ulaşmak için daracık yüz basamağa sık sık tırmanırlardı. Camille Desmoulins'in halkı Bastille'de saldırıya çağırdığı şuracıkta bir mermer levha ışıldıyordu. Şu üstü örtülü gezide Teğmen Bonaparte pek de ağırbaşlı olmayan bir bayan arkadaş aramıştı kendisine. Fransa'nın geçmişi burada her taştan fışkırıyor, dile geliyordu. Dahası vardı. Öğleden öncelerimi ayırdığım ulusal kitaplık buradan bir sokak ötedeydi. Louvre Müzesi'nin tabloları da, bulvarların insan selleri de uzakta değildi. Dilediğime sonunda kavuşmuştum. Yüzlerce yıldır Fransa'nın kalbinin çarptığı yerde Paris'in göbeğindeydim. Günün birinde beni burada görmeye gelmiş olan André Gide'in Paris'in göbeğindeki bu sessizliğe şaşıp kendi kentimizin en güzel köşelerini yabancılardan öğrenmeli dediğini hatırlarım. Dünyanın bu en canlı kentinin tam göbeğinde bundan daha romantik bir çalışma odası, buradan daha Parisli ve o kadar da dünyadan ayrı bir yer bulamazdım gerçekten. O günlerde caddelerde ne çok dolaşır, ne çok şey görür ve içim içime sığmayarak ne çok araştırırdım. Çünkü yalnızca 1904 Paris'ini yaşamakla yetinecek değildim. Aklım ve kalbim, 4. Henry'lerin, 16. Louis'lerin, Napolyonların ve Büyük Devrim'in Paris'ini de arıyordu. Retif de la Breton'un ve Balzac'ın, Zola'nın ve Charles-Louis Philippe'in Paris'ini de bütün sokakları, kişileri ve olaylarıyla aramaktaydım. Gerçeğe bağlı ve büyük bir edebiyatın ulusuna ne çok ölümsüzlük gücünü geriye verdiğine Fransa'da her zaman olduğu gibi bir daha iyice inanmaktaydım. Çünkü Fransa'nın hiçbir şeyi gözlerimle görmeden önce şairlerinin, tarihçilerinin, töre bilimcilerinin anlatmalarıyla yabancım değildi aslında. Karşılaşmak canlı olarak tanışmaya yarıyordu ancak. Fiziksel olarak görmek yeniden tanışmaktı gerçekte. Aristoteles'in bütün sanatların en çok kıvanç vereni, en yücesi ve esrarlısı diye övdüğü anagnosis'in bilinen olay gerçeklerinin yeniden bilincine varmak bir bakıma. Ne var ki bir ulusun ya da bir kentin gizli yanları yalnız kitaplarla hatta yalnız dolaşmakla iyice tanınamaz. Bu ancak onun en iyi evlatlarıyla tanışarak olabilir. İnsanlarla ülke arasındaki bağları gerçekten görmek ancak yaşayanlarla düşünce dostluğu kurarak gerçekleşebilir. Dıştan yapılacak her gözlem gerçekten uzak ve pek aceleci bir yargıya götürür. Ama benim yakın dostlarım vardı ve bu dostlukların en iyisini Leon Bazalgette kurmuştum. Haftada iki kez Saint-Cloud'da görmeye gittiğim Verhaeren'le yakın dostluğum, çoğu yabancıların düştüğü o uluslararası ressam ve edebiyatçılar çevresinden korumuştu beni. Bunlar Café du Dôme'da doldurulurlardı. Münih, Roma ve Berlin'dekilerden bir farkları yoktu. Oysa ben bu eğlencesine düşkün ve canlı kentin ortasında, her biri ıssız bir adayı andıran yaratıcı bir sessizlik içinde çalışmış, ressamlara ve şairlere gidiyordum. Verhaeren'le birlikte Renoir'ın atölyesini ve en gözde öğrencilerini bile görmüştüm. Yapıtlarına bugün on binlerce dolar ödenen empresyonistlerin yaşayışı, dış görünüşleriyle bir küçük burjuvadan geliriyle yaşayan bir kişiden daha farklı değildi. Herhangi bir yerde küçük bir evce izleri, yanına eklenmiş atölyeleri, her tür gösterişten uzak bir yaşayışları vardı. Oysa söz gelişi Münih'te bir Lembah ya da öteki ünlüler, Pompei özentisi lüks villalarda yaşıyorlardı. Kısa süre sonra dostluklar kurduğum şairler de ressamlara benzer biçimde yalın ve gösterişsiz yaşıyordu. Çoğunun pek iş düşmeyen küçük küçük devlet memurlukları vardı. Düşünce ürünlerine, bütün makamların büyük saygı gösterdiği Fransa'da, çalışmalarının geliriyle geçinemeyen şair ve yazarlara kıyıda köşede arpalık benzeri işler vermek gibi güzel bir yol tutulmuştu epeydir. Söz gelişi Donanma Bakanlığı'nda ya da Senato Kitaplığı'nda birer iş veriliyordu. Böylece küçük bir gelir, pek az bir iş karşılığı sağlanmış oluyordu. Çünkü senatörlerin bir kitap istediğine pek az rastlanır. Böyle karşılıksız bir ödenek alan mutlu kişi, eski senato sarayının şık odasında, pencereden Lüksemburg bahçesini seyrederek, iş saatlerinde sessiz ve rahat, hiç para kaygısı olmadan şiirlerini yazabilirdi. Bu kadarcık bir güvenlik de ona yetiyordu. Bazıları da sonraları Duhamel ve Duruten olduğu gibi doktorluk yapıyordu. Charles Wildrak gibi tablo dükkanı olanlar, Romans ve John Richard Bloch gibi lise öğretmenliği yapanlar vardı. Vakitlerini Paul Valery gibi Havas Ajansı'nda geçirenler ya da yayın evlerine yardımcılık edenler de vardı. Ama hiçbirinin film ve yüksek baskılı satışlarla bozulan sonrakiler gibi gözü daha yükseklerde değildi. Sanat alanında ilk heveslenmeden sonra hemen kendi başlarına buyruk olmaya kalkışmazlardı. Bu yazarların büyük istekler arkasında koşmadan, seçtikleri o önemsiz işlerden beklediği, iş dünyalarının bağımsız verimliliğini sağlayacak bir dış güvenlikti yalnızca. Bu küçük güvenlik sayesinde büyük Paris gazetelerinin baştan çıkarıcılıklarına boş verebiliyor ve hiçbir para karşılığı olmadan hemen hepsi de kişilerin pek çok şeyi göze almasıyla ayakta duran dergilere yazıyor, piyeslerinin küçük sanat tiyatrolarında oynanmasını ve adlarının başlangıçta ancak kendi küçük ve önemsiz çevrelerinde tanınmasını kolayca göze alabiliyorlardı. Claudel'i, Pego'yu, Roland'ı, Suarez'i, Valery'i nice 10 yıl ancak pek küçük bir seçkinler çevresi tanırdı. Çabukluğa ve işe güce düşkün bu kentte onlardan başka acelesiz kişiler yoktu. Fuar sur la Place'ın ötesindeki sessiz bir çevre için çalışır ve bunu kendilerini öne sürmekten daha önemli bulurlardı. Sanat alanında bağımsız ve atak olabilmek için sıkıcı bir küçük burjuva ömrü sürmekten hiç çekinmezlerdi. Karıları da yemek pişirir ve ev işi yapardı. Onların yanında geçen akşamlar işte bu yüzden daha iştenlikli, daha arkadaşça olurdu. Üzerine damalı bir örtü serilen masanın çevresinde ucuz hasır iskemlelere oturulurdu. Aynı kattaki bir teknisyenden daha kibar yaşanmazdı ama özgürlük ve başına buyruk oluş duygusu da artardı. Telefonları, yazı makineleri, sekreterleri yoktu. Teknik aletlerin her türünden olduğu gibi propaganda denilen sözüm ona manevi düzenekten de kaçınırlardı. Kitaplarını binlerce yıl önce olduğu gibi elle yazarlardı. Mercure de France gibi en büyük yayın evlerinde bile dikte ederek yazdırmak için karışık aletler bulunmazdı. Göz boyamak ve gösteriş uğruna hiçbir şey ziyan edilmezdi. Bu genç Fransız yazarların hepsi bütün ulus gibi yaşama sevinciyle yaşardı. Bunu da en yüce bir biçimde çalışmanın yaratıcı sevincinden bulurlardı. Bu yeni kazandığım dostların tertemiz insanlığı, kafamdaki Fransız edebiyatçısı tipini nasıl da değiştirmişti. Onların yaşayış biçimi, Borget ve günün öteki romancılarının canlandırdığından ne kadar başkaydı. Ötekiler için salon demek, dünya demekti. Yapıtlarından da çok şey öğrenmiştim. Ülkemde okuduğum kitaplardan öğrendiklerime göre Fransız kadını serüvenlere harur parman savurmaya, gösterişe düşkün bir mondendi. Bu yanlış bilgimi onlar sayesinde düzeltebildim. Bu kardeşçe çevrelerde rastladığım kadınlardan daha iyi kadınlara, daha kendi halinde ev kadınına bir daha rastlamış değilim. Tutumlu, alçak gönüllü ve en kötü durumlarda bile neşeliydiler. Minicik bir evde bile kaşla göz arasında küçük küçük mucizeler yaratırlar, çocuklarıyla ilgilenirler ve kocalarını manevi alanda hiç yalnız bırakmazlardı. Ancak o çevrelerde dost ve arkadaş olarak yaşamış bulunanlar gerçek Fransa'yı tanıyabilmişlerdir. 10. ayrımın sonu, sayfa 109.